Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, iyi haftalar hepinize sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün 500. kez merhaba diyoruz sizlere Başkent'ten Hayatın Sesleri olarak sevgili dinleyicilerimiz. Programımız eğer 500. kez sizlerle birlikte ise sizlerin sayesinde programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün yine 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız program boyunca. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki 500. kez birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısı. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
Dünya bir hazine. Ve köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz'la birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Evet, geçen hafta konuştuklarımız çerçevesinde bu hafta Milli Komisyon çalışmalarınızdan söz ederek başlayalım, devam edelim istiyoruz. 16 komite var dediniz, yanlış hatırlamıyorsam.
İktisat komitemiz var, doğru.
Evet, geçen hafta. 5 sektörde çalışıyor
evet,
dediniz.
Doğru.
Birazcık bize bunları açar mısınız? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Nasıl Tabii. çalışıyorsunuz? Kimlerle, hangi programlar üzerine?
Geçen hafta da bahsettiğim gibi biz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak UNESCO Genel Direktörlüğü'nün çalışma sistemini benimseyerek çalışıyoruz. Hı hı. UNESCO'da da temelde 5 sektör var ve biz de bu 5 sektöre göre çalışmalarımızı planlıyoruz. Öncelikle bizim Milli Komisyon olarak dünyanın en demokratik, en katılımcı ve en fazla sivil toplumla temas kurma imkanı olan Milli Komisyonlardan biri olduğunu söylemek isterim. Mesela bazen Milli Komisyonlar herhangi bir bakanlığa bağlı bir şube, bir birim gibi kurulabiliyor. Ama Türkiye'nin Milli Komisyonu yarı bağımsız nitelikli 76 kişiden oluşan bir genel kurulla 15 kişiden oluşan yönetim kurulunu seçerek oluşuyor. Bu da hem devletin konuyla ilgili bakanlıklarını, hı hı, yani Dışişleri Bakanlığı'nı, Kültür Bakanlığı'nı, Milli Eğitim Bakanlığı'nı hem de sivil toplum kuruluşlarını, öbür yandan üniversiteleri ve bu alanlarda tanınmış kişileri bir araya getirebilen bir mekanizma. Bu 76 kişilik ya da kurumluk mekanizma 4 yılda bir toplanıyor. Yönetim kurulu dediğimiz 15 kişilik yapıyı seçiyor. Bu 15 kişilik yapı, yönetim kurulu adlandırdığımız yapı da kendi içinde programlara uygun olarak, yani bu 5 sektöre uygun olarak belli ihtisas komitesi adını verdiğimiz komiteler kuruyor. Örneğin eğitim sektöründe eğitim ihtisas komitemiz var.
Evet.
Eğitim ihtisas komitemiz, geçen hafta da biraz söz etmiştik, eğitimdeki çok temel, herkes için okur yazarlık temel olmak üzere, hayat boyu öğrenme temel olmak üzere, işte öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde UNESCO'yu öğrenmelerini hedefleyen programlar temel olmak üzere veya üniversitelerin UNESCO programlarını, hedeflerini tanımalarını isteyen programlar merkezde olmak üzere bunlar üzerinde çalışmalar yürütüyorlar. Mesela yakın dönemde PISA sonuçları ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Anlama ve matematik zekasıyla ilgili, evet, OECD ülkeleri içerisinde Türkiye'nin konumu, durumu üzerinde şeyler vardı. Biz bunları da masaya yatırıyoruz bu komitemizde. Değerlendirip devletimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza raporlar sunuyoruz. İkinci önemli konumuz bizim doğa bilimleri. UNESCO için iki temel çeşitlilik var. Biri kültürel çeşitlilik, öteki biyolojik çeşitlilik.
Hı hı.
Biz dünyanın biyolojik çeşitliliğini UNESCO'da korumak için doğa bilimleri dediğimiz sektörde çalışıyoruz. Yani hem Paris'teki genel direktörlük hem de bizdeki bu yapı.
Biz biraz da şanslı bir ülkeyiz herhalde. Hem kültürel zenginliğe sahibiz hem de biyolojik çeşitliliğimiz çok fazla.
İnanın çok doğru söylüyorsunuz. Bunu kültürün hangi alanında, somut somut olmayan olsun, taşınır taşınmaz olsun.
Evet.
Doğal çeşitliliğimizde ister jeolojik anlamdaki, yani oluşumlar anlamında olsun, isterse tabiat üstündeki flora ve fauna dediğimiz biyolojik, yani bitki ve hayvan çeşitliliği olsun, inanılmaz endemik türleri olan inanılmaz bir zengin coğrafyadayız. Doğudan batıya, batıdan doğuya Türkiye'siz geçiş yok yani neredeyse dünya üzerinde. Bu bakımdan da çok doğru söylediniz. Doğal çeşitliliğimizi korumak için de biliyorsunuz 1972 sözleşmesi var UNESCO'nun. Bu sözleşmenin bir bölümü kültürle ilgili, diğer bir bölümü de doğayla ilgili. Doğa mirasını da koruyoruz burada. Bir başka programımız MAP diye bir program var. MAP, biyosfer rezervi anlamında.
Nedir o?
Bu programın hocam temel özelliği şu. İnsanlığın biyolojik çeşitlilik sayesinde yaşayabileceğine inanan bir programı var UNESCO'nun biyolojik çeşitlilikte. Burada da mesela ormanlarımız, nefes almamızı sağlayan ağaçlık ve cazibe merkezleri, bunların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor. Bu anlamda biz dünyada 700 civarında MAP biyosfer rezervi ilan edilmiş alan var. Bunlardan birisi de Türkiye'de. Bu Camili dediğimiz Artvin'in Boşka ilçesindeki yerimiz var. Bunun yanında mesela Türkiye kanyonlarıyla, yanardağlarıyla veya doğal bir takım kayalık oluşumlarıyla bir aynı zamanda jeolojik oluşumlar yeri. Bu jeolojik oluşumları da UNESCO Jeopark alanları programıyla korumak istiyor. Biyolojik çeşitliliğin bir parçası olarak. Onunla ilgili bir program var. Onu bu projenin içerisinde tutuyoruz. Bir başka programımızda mesela Türkiye aynı zamanda bir göller ülkesidir. Yani çok gölümüz var. Her ne kadar göllerimizden yeterince yararlanamıyor, her ne kadar bunların bir bölümünün son dönemlerde kuraklıklar vesairelerle kurumasına engel olamamış isek de göl zengini bir ülkeyiz. Bu da Ramsar alanları dediğimiz bir alan var. Bu bakımdan son derece önemli bir UNESCO programı. Bu ve benzeri programlarla sonuç olarak biyolojik çeşitliliğini korumak istiyoruz. Mesela Türkiye'de sadece Türkiye'de olan o kadar kuş çeşidi var ki başka bir yerde bulmanız mümkün değil. Sadece Türkiye'de olan o kadar ağaç, çiçek çeşidi var ki onları başka bir yerde bulmanız mümkün değil. O zaman gelecek kuşaklar için nesli tükenmiş hayvanlar, nesli tükenmiş ağaçlar, nesli tükenmiş çiçekler hikayesi anlatmayalım. O çiçeklerin, o hayvanların, o ağaçların varlığını anlatalım. Onların içerisinde yaşayan bir insanlık olsun idealiyle bu biyolojik çeşitliliği ve doğal mirası korumak istiyoruz. Üçüncü bir sektörümüz sosyal ve beşeri bilim sektörü. Burada da en temel amacımız insanın sosyal ve beşeri anlamda kalkınması. Hani geçen hafta da konuşmuştuk. UNESCO'nun temel hedefi barışı inşa etmek. Barışın inşasının da refah toplumu yaratmaktan geçtiği, refah toplumu içinde sosyal dönüşümleri, mesela buna MOST programı diyoruz. Sosyal dönüşümleri iyi takip etmek, göçler bunların bir parçası, yaşlanma bir başka parçası, işte doğum oranları, hayatta kalma sorunu, sağlık sorunları, epidemiler, hastalıklar, salgın hastalıklar, bütün bunların hepsi bu bizim bu programımızın içerisinde yer alıyor. Bunun yanında ahlak kuralları, yani biyolojik anlamda etik kurallar, işte üretim ahlakı vesaire gibi konular, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuları bu sosyal ve beşeri bilimler içerisinde çalışıyoruz. Mesela çok temel bir konu son dönemlerde insanlık gerçekten yasal ve de yasal olmayan yollarla göç ediyor şu anda dünyada. Evet. Büyük bir göç olgusuyla karşı karşıyayız. Bu olgu bazen etnik çatışmaları, bazen dilsel, dinsel çatışmaları beraberinde getiriyor. Bazen sınırları kapanan ülkelerin duvarlarına çarpan ve yok olan hayatların öyküsü haline dönüşüyor. Bütün bunları UNESCO kendi meselesi olarak görüyor ve sosyal ve beşeri bilim çatısı altında bunları irdeliyor. Bir başka sektörümüz kültür. Çok önemli bir konu. Yani kültürel çeşitlilik muhafaza edilirse insanlığın arasında insanlık barışı daha kolay inşa eder fikrini taşıyor UNESCO.
Peki bu kültürel göçlerle kültürel miras da yer değiştiriyor mu?
Bu da çok önemli bir konu ve sorun. Tabii ki kültürel göçlerle olduğu gibi hırsızlık ve kaçakçılık yoluyla da kültürel miras gidiyor. Mesela çok zengin yer altında kazılarla ortaya çıkan arkeolojik buluntular var. Evet. Bu buluntular bir şekilde hırsızların yasal olmayan yollarla başka ülkelere ticaretine neden oluyor. Aynı zamanda kültürel miras bu şekilde yok oluyor. Bir başka şekilde yerlerinden edinmiş insan grupları yok olduğu için, soykırımlara uğradığı için veya yerlerini terk edip dağıldığı ve homojen yapıları bozulduğu için somut olmayan miraslarını aktarabilmeleri, kuşaktan kuşağa onları yaşatabilmeleri mümkün olamıyor. Hı hı. Savaşlar nedeniyle bugün son dönemde şeyde gördük mesela Irak'ta ve Suriye'de terör hareketleriyle birlikte, yani yakın coğrafyamızda olduğu için yani pek çok yerinde, Afganistan'da, Mali'de, başka yerlerde de bu tür terör olayları nedeniyle miraslar saldırıya uğradı. Kalıcı miraslar da, yani taşlar da, topraklar da, binalar da, sit alanları da yıkılıyor ve tahrip oluyor. Dolayısıyla bütün bunları hani insanlık kültürel çeşitliliğin korunması için gerekli görüyor UNESCO çatısı altında ve korumak istiyor. Bununla ilgili de UNESCO'nun 6 sözleşmesi var. Bu 6 sözleşmeye dayalı da bizim milli komisyonumuzda ihtisas komiteleri kuruyoruz dedim ya.
Evet.
Onlar için de birer ihtisas komitesi kuruyoruz. Onların da sözleşmeleri, onların da uluslararası süreçleri, onların da ikili ya da çoklu taraflarla görüşmeleri var. Onlara istinaden de bunu da koruyup geliştirmeye çalışıyoruz, bu mirasları da. Mesela bunlardan birisi 54 yılında imzalanan silahlı çatışma durumunda kültürel mirasın nasıl korunacağına dair sözleşme. Mesela diğeri 70 yılında kaçakçılığa karşı kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Hı hı. 72 yılında doğal ve kültürel mirasın korunması meşhur dünya miras listesi.
Evet.
Onun peşinden 2003 yılında somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Mesela bununla ilgili olarak yine bir dünya miras listesi var. Somut olmayan miras listesi diye. Orada bizim aşıklı sanatımız, Mevlevi, Karagöz benzeri miraslarımız var.
Bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Bunlar ne kadar kaldı? Şimdiki gençlik ne kadar ilgileniyor bunlarla yani, bu dijital ortamda?
Bir başka mirasımız mesela şunu savunuyoruz. 2005 yılında imzalanan bir sözleşme. İnsanlığın kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması sözleşmesi var. Mesela biz kendi kültürümüzden yararlanarak ne kadar kültür endüstrisi dediğimiz alana, yani sinemaya, tiyatroya, yahut dizilere yahut başka kültür endüstrisine aktarıyoruz mirasımızı. Bunlar sayesinde çeşitlilik gelecekte korunacak diye bir sözleşmemiz var. Bir de bilgi ve iletişim diye bir sektörümüz var. Burada da ihtisas komitelerimiz var. Bilgi dediğimiz sektörde insanlık savaşlarla, yangınlarla, selle, depremle, çeşitli nedenlerle kırılgan olan ve kaybolma ihtimali olan yazmalar, fotoğraflar, anılar, mektuplar vesaireler kaybolup gidiyor. UNESCO bunları Dünya Belleği Programı adı altında koruyor. Bizim de o programda kayıtlarımız var. Bir de iletişim ihtisas komitemiz var. İletişim insanlığın temel hakkıdır. Özgürlüklerin korunması açısından, demokrasinin güçlendirilmesi açısından, barışık toplum yaratma açısından bilginin, enformasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi lazım fikrine sahip UNESCO. Bu fikri de biz geliştirmeye çalışıyoruz.
Evet, 76 kişiyle yapıyorsunuz tüm bu saydıklarınız şöyle, değil mi? Gerçekten bu, çünkü yelpaze o kadar geniş ki şimdi, bu kadar az kişiyle bu kadar çok büyük iş başarıyor olmak.
Şöyle bir yapımız var bizim. Daimi olarak kadromuzda UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreterliği dediğimiz bir yapı var. Bu genel sekreterliğimizde şu anda 14 personelimiz var. Bunların 8'i uzman, diğer kalanı da yardımcı alanlarda çalışıyorlar. Bunun dışında bir de 15 kişilik seçilmiş yönetim kurulumuz var. Bu 15 kişilik seçilmiş kurulu 76 kişi seçiyor. Ama bu 15 kişinin seçtiği, 15 kişinin oluşturduğu yapının içinde 15 veya şimdi 16 oldu ihtisas komitemiz var. Her birinde de 15 kişi var. Dolayısıyla ortalama 300 kişilik insan
bir
grubu.
Bir çalışma grubu. Evet.
Sadece 14 kişi tam zamanlı çalışıyor. Geri kalanı yarı zamanlı ve boş zamanlarında bize destek
destekleyici
oluyor. Ve böylece çalışma yürütüyoruz.
Evet, evet, ne güzel. Şimdi tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde bir de büyük buluşma gerçekleştirdiniz galiba, değil mi?
Doğru.
Yalnız bu büyük buluşmanın ikincisiydi.
Üçüncüsünü gerçekleştirdiniz.
Üçüncüsünü mü gerçekleştirdiniz? Evet. Evet. Şimdi öncelikle 1'e ve 2'ye bakarak üçüncüyü bir değerlendirelim isterseniz.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Başta da söylemiştim. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, gerçekten inanarak söylüyorum bunu, dünyanın en demokratik kurumlarından bir tanesi.
Evet.
Sivil toplumu, özel sektörü, devleti, akademisyeni ve konuyla ilgili olabilecek bütün uzmanları bir araya getirebilen bir kapasiteye sahip. Bu kapasiteyi en güçlü şekilde bu büyük buluşma adını verdiğimiz ve 2 yılda 1 yaptığımız toplantılarda daha bir zirveye çıkarıyoruz. Şimdi UNESCO Paris'te tek rakamla biten yıllarda genel konferans yapıyor.
Hı hı.
Yani 2015'te yapıyor, 2017'de yapacak, 2013'te yapmıştı filan.
Evet.
Biz de ona denk olarak sonu çift rakamla biten yıllarda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu büyük buluşmasını yapıyoruz. Bunu da şunun için, bir önceki genel konferansta alınan kararları Türkiye'ye aktarmak, bir sonraki genel konferansa Türkiye'nin görüşünü aktarmak üzere bir sistem oluşturuyoruz. Ve bu sistem içerisinde yaklaşık 200-250 arasında katılımcı 3 toplantı yaptık, yani 2 yılda bir, 6 yıldır bunu yapıyoruz. 3 toplantının sonunda elde ettiğimiz görüşlerle UNESCO çalışmalarını daha bir demokratik, daha bir katılımcı, daha bir danışma kurumlarını işlevli hale getirerek sürdürmemizi sağlıyor. Hatta bu bizim bu güçlü mekanizmamız UNESCO Genel Direktörü Sayın Irina Bokova tarafından son toplantımıza gönderilen mesajda Milli Komisyonların Şampiyonu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ifadesiyle selamladı bizi. Yani bir de çok memnuniyet verici bir gelişme oldu bizim için.
Elbette. Peki çalışma raporu doğrultusunda neler çıktı ortaya?
Şimdi onu da söyleyeyim. Tabii bunu bir nevi SWOT analizi biçiminde de yürütüyoruz. Yani diğer yandan bir çalışmalarımızı yürütüyoruz. İkincisi bizim büyük buluşmamıza katılan uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversite hocaları, akademisyenler evet. ve devlet kurumları bizi nasıl görüyorlar diye sorular sorduk ve bunları analiz ettik. Bu analizlerin sonunda şu söyleniyor, çok memnuniyet verici. Çok saygıdeğer bir kurumsunuz. Hani sözünüz inanılır, güvenilir söz üretiyorsunuz. Ancak daha fazla topluma yayılmanız, daha fazla topluma ulaşmanız, daha fazla Anadolu'ya açılmanız, daha fazla Anadolu'daki insanların da size entegre olmasını sağlamanızı öneririz gibi öneriler vardı. Biz bu notlarımızı aldık. Bunlar üzerinden de çalışıyoruz. Fakat Türkiye'nin sorunlarını kucaklama bakımından ve değerlendirme bakımından demokratik, katılımcı ve saygın bir kurum olduğumuz şeklindeki kanaatleri çok memnuniyetle karşıladık.
Evet, açıkçası. Şimdi Türkiye Milli Komisyonu olarak sadece Anadolu'ya yayılmak, Anadolu'ya açılmak değil, siz tüm Türk dünyasına, Balkanlara, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya da açılıyorsunuz. Önümüzdeki hafta da o zaman bu noktadan devam etmek üzere. Bugün için çok teşekkür edelim hocam. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz bu haftada.
Her yerde saç var, yerlerde saçlar. Kimin bu saçlar? Bilemiyorum. Uyandığımda yabancılarla ve kendi evimden de gidemiyorum. Sandım sen varsın, yok öyle değil. Özür dilerim diyemiyorum. Ben olsam adamdan saymam beni, uzun uzun saymam beni, deli miyim? Ben olsam bakmam bana, bir çorba bile yapmam bana. Tüm bunları sen öğrettin bana. Her yerde saç var, yerlerde saçlar. Kimin bu saçlar? Bilemiyorum. Uyandığımda yabancılarla ve kendi evimden de demiyorum. Sandım sen varsın, yok öyle değil. Özür dilerim diyemiyorum. Ben olsam almam beni, adamdan saymam beni, uzun uzun sevgilim.
15.31 Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sevgili dinleyicilerimiz. Ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz. İyi haftalar sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi haftalar Nilgün Doruk.
Evet, Hollanda'da alkole bağlı suça karışmış kişilere bundan böyle alkol kelepçesi takılacakmış. Uygulamayla kelepçe takılan kişinin alkol kullanıp kullanmadığı nasıl öğrenilecek acaba? Detayları sizden alabilir miyiz lütfen?
Hollanda'da her yıl 500 civarında kişi alkol yasağı alıyor. Özellikle aile içi şiddet ve trafik kazalarında alkolün etkisinin oldukça büyük olduğu belirtiliyor. Savcılık kaynaklarına göre %80 civarında alkole bağlı işleniyor bu suçlar. Bu nedenle önüne geçebilmek için artık alkole bağlı suçlardan ceza almış kişilere alkol kelepçesi takılacak. Bunlar sürekli kontrol altında tutulacak. İlk olarak 100 kişiye Rotterdam ve Doğu Hollanda'da 100 kişiye kelepçe takıldı. Ayak bileğine takılan elektronik bir bant bu kelepçe vücuttaki terleme oranına göre alkol alınıp alınmadığını saptıyor. Vücuttaki alkolün promilini ölçüyor ve kontrol birimine gönderiyor. Eğer kişi alkol almışsa güvenlik güçleri anında müdahale ediyorlar. Bu sistemle artık trafik kazalarında ya da olaylardan sonra kişinin idrar ya da kan tahliline gönderilmesi de gerek kalmıyor. Çünkü dediğim gibi bu kelepçe sayesinde vücuttaki ter oranına göre alkol alıp almadığı kolayca saptanabiliyor. Hollanda bunu bir yıl deneyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de başarılı olmuş bir sistem bu. Hollanda'da da başarılı olması durumunda resmi olarak yasal olarak uygulanmaya başlayacak ve alkole bağlı suçların bu şekilde azaltılması hedefleniyor Nilgün Doruk.
Evet, umarız hedeflere ulaşılır. Teşekkür ediyoruz bununla ilgili. Şimdi İngiltere ve Amerika dediniz. İngiltere ve Amerika basınına göre yine dünyadaki en mutlu çocuklar da Hollanda'da yetişiyormuş. Peki nedir bunun nedeni sevgili Yusuf Özkan?
Evet, sıkça dünya basında da zaman zaman konu oluyor bu. Hollandalı çocuklar dünyanın en mutlu çocukları arasında. Bir İngiliz ve bir Amerikalı anne Hollanda'da Hollandalılarla evlenmiş ve Hollanda'ya yaşayan iki annenin gözlemlerine yer vermiş uluslararası basın. Buna göre en önemli neden çocukların çok az ev ödevine sahip olması. Çünkü Hollanda'da 4 yaşında zorunlu eğitim başlıyor. Ancak ilk 2 yılı neredeyse oyun şeklinde çocukları okula hazırlama şeklinde ve ilk öğretim boyunca neredeyse hiç ev ödevi verilmiyor. Birinci nedeni bu. İkincisi çocuklar serbest yetiştiriliyor. Ancak aile otoritesi her zaman var. Yani anne baba anlayışlı ama son noktada ben annem ya da ben babayım, benim bildiğim olacak şeyini ilkesini kabul ettiriyorlar çocuklara. Bu da çocukların sınırlarını bilerek daha mutlu büyümelerine neden oluyor. Bir başka neden mutlu anne, mutlu bebek, mutlu yuva. Çünkü babalar ev işlerine gereğinden fazla yardım ediyor. Ailedeki yük paylaşılıyor. Bu nedenle de annenin yükü azaldığı için ya da yükünü babayla paylaştığı için stresi azalıyor. Bu da mutlu çocuk yetiştirmede bir başka önemli etken. En önemli noktalardan birisi Hollandalı çocukların bisiklet alışkanlığı. Çünkü neredeyse doğar doğmaz herkesin bir bisikleti oluyor. Ve 4 yaşından itibaren okula bisiklete gidip gelme alışkanlığı başlıyor. Bunun da çocukların sağlıklı yetişmesinde ve sokak oynaması, eve bağlı kalmadan sokakta oynamasına yol açtığını belirtiyorlar. Bu da en önemli nedenlerden birisi. Son önemli nokta ise Hollandalıların hagelslag dedikleri küçük çikolata parçaları. Çünkü Hollandalılar günde iki öğün sıcak yemek yerler. Genelde ekmek ağırlıkları, sabah kahvaltısı ve öğle yemekleri. Çoğunlukla da tereyağı ya da margarin sürülmüş ekmeğin üzerine çikolata parçacıkları döküp çocuklara bunu verirler. Ve Hollandalı çocukların mutlu büyümesinin son nedeni de İngiliz ve Amerikalı annelere göre bu çikolata parçacıkları Nilgün Doruk.
Ne güzel. Keşke bu kadar kolay olsaydı, çocukların o kadar mutlu olabilmeleri. Mutlu çocukluk, mutlu gençlik, mutlu yetişkin demek aslında. Umarız bizim ülkemize de sirayet eder. Keşke az önce dediğim gibi çikolatayla olsaydı da tüm ülkede bizim çocuklarımız da mutlu olsaydı. Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Sözler ve düşler. Merdivenleri bir robot gibi çıkıp öylece durdum kapıda. Ağustos ortasında üşür mü insan? Üşüyordum işte. İçim yanıyordu ama ben üşüyordum. Şimdi nasıl gireceğim bu kapıdan diye düşünürken biri açtı kapıyı. İçerideki 7-8 kişi dışarıya çıkmaya hazır bekliyordu. Çoğu yaşlıydı. Beni görünce yüzlerindeki acı ifadeye merhamet çizgileri de eklendi. Daha fazla bakamadım yüzlerine. Onun ne kadar çok sevdiğimi biliyorlardı elbette. Beni o büyütmüştü. Anneannem. Yıllar önce daha ben 1,5 yaşımdayken geçirdiğimiz bir trafik kazasında üzerine titredikleri beni bırakıp dönülmez bir diyara gitmişti annem ve babam. Anneannem bırakmamıştı beni kimselere. Ben zaten dedeni gencecik yaşta kaybettim ve çocuklarımı evlendirdikten sonra yalnız yaşıyordum. Bunlara bir de annenin acısı eklendikten sonra sen bana ilaç gibi geldin derdi. Eski ve unutulmaz acıların yüzündeki izdüşümlerini silmek istercesine bir gülümseyişle. Şimdi de o bana eskise de unutulmayacak bir acı bırakmıştı işte. İstemezdi, varız, başın ölünmez. Kapıda karşılaştığım kalabalıktan teselli cümlelerinin bir türlü doğru sırasıyla bir araya gelemeyen sözcükleri serpiliyordu üzerime. Seni böyle görmek istemezdi diyorlardı. Ölenle ölünmez diyorlardı. Başın sağ olsun diyorlardı. Biz buradayız diyorlardı aslında. Fakat ben bunları anlayacak durumda değildim. Hele bu teselli cümlelerine karşılık verecek durumda hiç değildim. Boş bakışlarımı yüzlerinde gezdirirken teyzem ilişti gözüme. Eski ve yıpranmış bir fotoğraf gibiydi yüzü. Sararmış ve gözyaşı izleriyle dolu. Gözyaşımı, sahi ben göz bulutlarımdan indirmemiştim henüz yağmurlarımı nur yüzüme. Bu sözlerle severdi beni anneannem. Bulut gözlüm derdi. Adı gibi gözü de yağmur kızım derdi. Nur yüzlüm derdi. Şimdi bana bunları kim söyleyecekti? Yüreğimin derinliklerinden gözlerime doğru yükü ağır bir bulutun yükseldiğini hissedebiliyordum. Bir gün bensiz yağdırmak zorunda kalırsan yağmurlarını, böyle başlamıştı söze, yeşil sandığının o güne kadar dokunmayacağıma söz verdirdiği, anahtarını sakladığı yeri gösterirken. İşte o gündeydim. Gözlerimde yığın yığın duran bulutları daha fazla zapt edemeyeceğimi hissediyordum. Bir şeyler söylememi bekleyen kalabalığı hızla ardımda bırakıp anneannemin dar zaman odası dediği küçük odaya koştum. O oda hem maddi hem manevi anlamda dar zamanlarımızın çözüm ortağı ve sırdaşıydı. Cüzdanlarımızda sadece birkaç kuruş cirit atarken ya da içimiz daralıp kendimizle baş başa kalmak istediğimizde sessizce kucaklardı bizi. İçeri girip kapıyı kilitledim, sakladığımız yerden anahtarı aldım ve yeşil sandığın önüne gittim. İçindekileri sır gibi sakladığından ailedeki herkes meşhur, sihirli, mucizevi gibi sıfatlar takarak anneannemi kızdırırlardı. Aslında çok da yersiz sayılmazdı bu sıfatlar. Çünkü kimin ne zaman neye ihtiyacı olsa anneannem bekle biraz bakayım der, bu odaya girip kapıyı kilitler ve biraz sonra da elinde ihtiyaç duyulan nesneyle çıkardı dışarıya. İçeride olduğu sürede de sandığın açılıp kapanma sesi duyulurdu. Bir de zaman zaman ortalıktan kaybolurdu ve bilirdim ki buradadır. O zamanlarda da içeriden önce sandığın açılma sesi, ardından kısık bir müzik sesi, biraz sonrasında da sandığın kapanma sesi duyulur. Neden sonra açtığı odanın kapısından yorgun ve hüzünlü adımlarla çıkardı anneannem. Birkaç kez bu kayboluşları hakkında konuşmak istedimse de eliyle sus işareti yapıp zamanı gelince öğreneceksin demişti. Ben de saygı göstermiştim bu tutumla. Anahtarı sandığın kilidine sokup çevirdim ve ağır kapağı kaldırdım. Sandığın içine baktım, ikisi de eski olan bir keman ve bir plak. Bir de özenle katlanmış bir kağıt. Başka hiçbir şey yoktu. Kağıdı açtım, üzerinde anneannemin el yazısıyla yazılmış kısa bir not vardı. Bu notu okuyorsan, yağmurlarını bensiz yağdıracağın gündesin demektir. Yıllarca seni üzmemek için kendi yağmurlarımı hep bu sandığın başında yağdırdım ben. O keman dedenin. Şimdi anladın mı konservatuvarda neden ille de keman bölümünde okumanı istediğimi bulut gözlüm? O plakta dedenin bana olan duygularını ilk dile getirişinde verdiği hediyedir. Ve göremiyor olsan bile ben de yıllarım, hüzünlerim ve anılarımla buradayım artık. Biliyorum, adın gibi yağıyor gözyaşların. Ama bil ki bu sayede hiçbir zaman bensiz ağlamayacaksın. Bizi iyi sakla. Kapının dışından teyzem sesleniyordu. Onun sesine aman yalnız kalmasın kızcağız, hay Allah kapıyı da kilitledi görüyor musun diye hayıflanan kalabalığın sesleri karışıyordu. Gözlerimdeki bulutlar sağanak yağdırırken pikaba koydum ve şarkı başladığı anda bütün sesler sustu. Tülin Şen Altınlı'yı sevgiyle anıyoruz yine.
Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını, her şey beni ona bağlar. Kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek. Gitti, o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar ölgün. Bin elemde doğuyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar örgün. Bin elemle doğuyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğimiz bu güzel tangoyla işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. 500. program dedik, işte o programı da devirdik bugün sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yepyeni bir Hayatın Sesleri'nde, yine beğeneceğinizi umduğumuz bir Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikte olmak dileğiyle Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Afşar, kumanda masasında Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Zamandır kalbim, düşlerim, evim, buz gibi ellerim seni buldu karanlıkta. Yalnızdım, sen de yalnızdın aslında. Güzeldi olduğu gibi olduğu yerde, ama olduğu gibi görünecek cesur adam nerede? Aa. Allah'ın cezası birkaç hafta süre. Alışmadan aman abi, yakınlaşmadan şu mesele. Aşıksan korkuyorsan kayıp, sevip de susuyorsan ayıp, yazık. Daha gerçek ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda. Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı. Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım bir tek ben. Elleri yendim kız başıma, sen de yıkılmam. Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım bir tek ben. Elleri yendim kız başıma, sen de yıkılmam. Görgülü bilgili olsun, zengin olsun diye hiç işim olmaz, benim keyfim yerinde. Magazin malı, güllü dallı motorlar gibi. Koca aramıyorum ki oğlum ben, bu şarkılar niye? Aşk için aşk, bende sapına kadar var, o ayrı. Ama bil kesip atamam, sen olmasan da unutamam ben bu aşkı. Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım bir tek ben. Elleri yendim kız başıma, sen de
sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova. Ben burada. Sizi beğenip kuracağım.